Ayrım 23, Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 243. Denizi gören küçük bir tümseyin tepesine varmışlardı. Önceki yıl Wallander kızıyla birlikte oraya, Linda'nın bir açık arttırmadan bedava denecek bir paraya satın aldığı çok eski ahşap bir bank taşımışlardı. Gidip Nordlander ile orada oturdular. Wallander Jussi'yi çağırdı. Ama Jussi'nin yanlarına gelmek istemediği belliydi. Nordlander devam ederek, ''Bahsettiğimiz şey Rusya'nın düşman olarak hala gerçek bir tehdit olduğu zamanlarda meydana gelmişti.'' dedi. ''Biz İsveçlilerin onları asla yenemeyeceğimizi düşündüğümüz tek saha sadece buz hokeyi sahası değildi.'' Düşmanlarımızın her zaman doğudan geldiğine emindik ve o yüzden Baltık Denizi'nde ne işler çevirdiklerini bilmemiz gerekiyordu. İşte tam bu sıralarda 1960'ların sonunda bazı söylentiler dolaşmaya başlamıştı. Nordlander etrafına bakındı, sanki birisinin konuşmalarını dinlemesinden korkuyor gibiydi. Simrişam'a giden ana yola yakın bir yerde bir biçer döver çalışmaktaydı. Ara sıra bulundukları tepeciğe uzaklardan trafiğin gürültüsü ulaşıyordu. Rusların Leningrad'da büyük bir deniz üsleri olduğunu biliyorduk. Ayrıca Baltık Denizi çevresinde birkaç noktada ve Doğu Almanya'da da fazla bilinmeyen başka üsleri vardı. İsveç'te Baltık Denizi'nin dibindeki kayalar arasında gezinen bir tek biz değildik. Almanlar bu işi ta Hitler zamanından beri yapıyorlardı. Ruslar da aynı şekilde davranmayı, kamalı haçları kızıl bayrakla yer değiştirdikten sonra devam ettiler. Baltık Denizi'nin dibinden geçen bir kablo olduğu söylentisi yayılmıştı. Kablo Leningrad ile kendilerine ait Baltık uyduları arasında en önemli elektronik postalarını taşımaktaydı. Telsiz trafiği içinde başkaları tarafından mesajlarının dinlenmesini göze almaktansa kendi kablolarını döşemek daha güvenli görünmüştü. İsveç'in de bu işin bayağı içinde olduğunu da unutmamak gerek. Keşif uçaklarımızdan biri 50'lerin başında isabet almıştı ve bugün onların aslında Rusların gözetlediklerinden hiç kimsenin şüphesi yok. Kabloların bir söylenti olduğunu mu söylüyorsun? Söylenenlere göre 1960'ların başında döşenmişler. Rusların Amerikalılarıyla boy ölçüşebileceklerine, hatta onlara fark atabileceklerine inandıkları yıllarda. Hatırlasana, Sputnik'in uzayda yörüngesinde dolaşmaya başladığını gördüğümüzde ne kadar bozulmuştuk. Herkes onu fırlatanların Yankiler olmamasına ne kadar şaşırmıştı. Ruslar mazeretlerinin olduğunu söylüyorlardı. O dönem neredeyse Batı'yı yakaladıkları söylenebilecek bir dönemdi. Hatta biraz art niyetli düşünecek olsak, saldırmaları gereken zamanın asıl o zaman olduğu söylenebilir. Yani bir savaş başlatmak isteseler ve gerçekten bahsettiği kıyamet senaryosunu gerçekleştirmek isteselerdi. Her neyse, Doğu Alman güvenlik güçlerinden taraf değiştirmiş bir kişi olduğu dedikoduları vardı. Göğsü madalyalarla dolu, kendisine Londra'da güzel bir yaşam arzulayan bir general. Anlaşılan İngiliz meslektaşına kablonun varlığını açıklayan bu generalmiş. Sonra İngilizler bu bilgiyi baş döndürücü bir meblağa, her zaman ellerini açıp uzatmış vaziyette bekleyen Amerikalı dostlarına satmışlar. Ama Amerikalılar hakikaten ileri düzeyde olan Amerikan denizaltılarını Öresund'dan geçmek üzere gönderememişler. Çünkü Ruslar bunu hemen fark edermiş. O yüzden daha az dikkat çekici başka çözümler bulmak zorunda kaldılar. Mini denizaltılar gibi. Ama ellerindeki bilgi tam değildi. Kablo tam olarak neredeydi? Baltık Denizi'nin ortasında mı, yoksa Finlandiya körfezi üstünden en kestirme geçen bir rotada mı, bilmiyorlardı. Hatta belki Ruslar çok daha sinsi davranıp kabloyu Gotland yakınlarında kimsenin bulmayı ummadığı bir yere de döşemiş olabilirlerdi. Aramaya devam etmişler. Niyetleri Kamçatka açıklarında çoktan yerleştirdikleri bu dinleme mekanizmasına sahip silindirin bir ikizini ona monte etmekmiş. Yani şu anda benim mutfak masamın üstündekini mi kastediyorsun? Ama bakalım o mu? Bundan birkaç tane olabilir. Öyle olsa bile yine de bütün bunlar çok garip. Rusya artık büyük bir güç olarak görülmüyor. Baltık devletleri yeniden özgürleştiler. Eski Doğu Almanya artık Batı Almanya ile birleşti. Böyle bir dinleme mekanizmasının Soğuk Savaş müzelerinden birine yollanması gerekmez mi? Öyle düşünüyor insan. Bu soruya ben cevap veremem. Benim tek yapabileceğim senin eline geçen bu şeyin ne olduğunu görüp fikrimi söylemek. Tekrar yürümeye başladılar. Ancak yeniden bahçeye geldiklerinde Wallander en önemli soruyu sordu. Bu bize Hakan ve Louis'in kaybolmasıyla ilgili nasıl bir ışık tutuyor? Bilmiyorum. Durum benim için gittikçe garipleşiyor. Silindirle ne yapacaksın? Stockholm'de CID ile bağlantı kuracağım. Sonuçta bu soruşturmayı yürütenler onlar. Daha sonra SEPO ile birlikte ne yapmaya karar verirler beni ilgilendirmez. Saat 11'de Wallander Nordlander'i yeniden Sturup Havalimanı'na geri götürdü. Sarı renkli terminal midasının dışında vedalaştılar. Wallander tekrardan Nordlander'in yol masraflarını karşılamak istedi. Ama Sten Nordlander başını iki yana sallayarak itiraz etti. Neler olduğunu bilmek isterim, unutma. Hakan benim en yakın arkadaşımdı. Her gün aklımdan geçiyor. Ve Louis de tabii. Çantasını alıp terminale girdi. Wallander de yeniden arabasına binip eve döndü. Eve döndüğünde yorgun olduğunu hissedip tekrar hastalanıyor mu diye merak etti. Bir duş yapmaya karar verdi. Son hatırladığı şey duşun naylon perdesini kapatmakta zorlandığı oldu. Uyandığında bir hastane odasındaydı. Linda yatağın ayak ucunda ayaktaydı. Elinin üstüne sıvı takviyesi için serum iğnesi takılmıştı. Nerede olduğunu bilmiyordu. Neler oldu? Linda ona olanları anlattı. Bir polis raporu okur gibi objektif olarak. Ama sözleri hiçbir şey hatırlamasına yardımcı olmamıştı. Sanki beyninin içi boşalmış gibiydi. Linda babasını saat 6 gibi aramış ama yanıt alamamıştı. Üstelik tekrar tekrar denemiş olmasına rağmen. Saat 10'a doğru öyle endişelenmişti ki ayda yılda bir tesadüfen evde olan Hans'a Clara'yı teslim edip arabaya binerek Löderup'a yollanmıştı. Babasını duşta bulmuştu. Sırılsıklam ve şuursuz bir halde. Bir ambulans çağırmış ve böylelikle onu muayene eden doktora ilk bilgileri verebilmişti. Kısa bir süre sonra Wallander'in ensülin şokuna girdiği anlaşılmıştı. Kan şekeri aşırı düşmüş, o yüzden de bayılmıştı. Acıktığımı hatırlıyorum dedi ağır ağır Linda anlatacaklarını bitirdiğinde. Ama bir şey de yememiştim. Ölebilirdim baba dedi Linda. Kızının gözlerinden ağlamış olduğunu görebiliyordu. Eğer eve kadar gelmemiş olsa, bir şeylerin yolunda olmadığından şüphelenmemiş olsa, hayatı oracıkta sona erebilirdi. Yer karolarının üstünde çırılçıplak vaziyette. Ürperdi. ''Kendini ihmal ediyorsun baba'' dedi kızı. ''Bir gün bunu yine yapacaksın ama vücudun artık bu kez kaldırmayacak.'' Clara'nın büyük babasıyla daha en az 15 yıl geçirmesini istiyorum. Ondan sonra ne yaparsan yap. Nasıl olabilir anlamıyorum. Kan şekerim böyle ilk defa düşmüyor ki. Bunu doktorunla konuşman gerek. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Hayatta kalmaya çalışman gerektiğinden. Wallander sadece başını salladı. Sarf ettiği her sözcük ıstırap veriyordu. Sürekli tekrarlayan bir yorgunluk hali hissediyordu. Bana verdikleri serumun içinde ne var diye sordu. Bilmiyorum. Burada daha ne kadar yatmam gerekecek? Bunu da bilmiyorum. Linda ayağa kalktı. Wallander onun ne kadar yorgun olduğunu görebiliyordu. Bulanık bir zihinle kızın uzun süredir yatağının başucunda oturduğunu anladı. Artık eve dön dedi kızına, idare edebilirim. Evet dedi kızı, edeceksin bu defalık. Babasına eğilip gözlerinin içine baktı. Clara sevgilerini gönderdi. Hayatta kalmana o da çok sevindi. Wallander odada tek başına kalmıştı. Gözlerini kapayıp uyumaya çalıştı. En çok istediği şey olanların kendi hatası olmadığı hissiyle uyanmaktı. Günün ilerleyen saatlerinde doktoru ziyaretine geldi. Nöbetçi olmadığı halde yine de onu görmek için hastaneye uğramıştı. Kendisine kan şekeri bulgularını artık düzenli olarak izlemesi gerektiği yaşlara geldiğini açıkladı. Wallander yaklaşık 20 yıldır Doktor Hansen'in hastasıydı ve duygularıyla hareket etmeyen bu ciddi hekimi etkileyebileceği bahaneleri yoktu. Doktor Hansen ona tekrar tekrar isterse bıçak sırtında yürümeye devam edip hastalığını göz ardı edebileceğini söylüyordu. Ama bir dahaki sefere yine böyle bir şey olduğunda başına gelebilecek sonuçlar için henüz gerçekten çok genç olduğunu anlattı. 60 yaşındayım ben dedi Wallander. Yaşlı sayılmaz mıyım? Birkaç jenerasyon öncesi için öyle sayılabilirdi ama artık değil. Vücut yaşlanıyor. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Ama günümüzde artık 15-20 yıl daha uzun yaşamayı ümit ediyoruz. Ne olacak şimdi? Yarına kadar hastanede kalacaksınız. Böylece meslektaşlarım kan şekeri değerlerinizin stabilize olduğunu görüp herhangi bir hasarın meydana gelmemiş olduğundan emin olacaklar. Sonra eve gidebilirsiniz ve o günahkar yaşantınıza geri dönebilirsiniz. Ama pek de günahkar bir yaşantım olduğu söylenemez, öyle değil mi? Doktor Hansen Wallander'den birkaç yaş küçüktü ve en az 6 kez evlenip boşanmıştı. Üstad'da söylentiler önceki eşlerine ödediği nafakaların onu tatillerde bile Antarktika sınırları içinde mecbur olmayan hiç kimsenin gitmediği Norveç hastanelerinde çalışmaya mecbur bıraktığı yolundaydı. Belki hayatınızda eksik olan şey budur. İnsanı tazeleyici ufak tefek günahlar, kurallara uymayan bir dedektif gibi. Ancak Doktor Hansen gittikten sonra Wallander ölüme ne kadar yaklaşmış olduğunu kavrayabildi. Kısa bir an korku ve paniğin etkisinde kaldı. Daha öncekilerden çok daha güçlüydü bu sefer. Göreviyle ilgisi olmayan bir panik ve korkuydu. Polislerin hissettiği türden bir korku, sivillerin hissettiğinden farklıydı. Malmö'de genç bir polisken araçsız göreve çıktığı günlerde bıçaklanışını hatırladı yeniden. O gün ölümden kıl payı kurtulmuştu ve şimdi bir kez daha ensesinde soluyordu ama bu kez onu davet eden kendisi olmuştu. O akşam hastane yatağında yatarken Wallander büyük olasılıkla asla tutamayacağını bildiği bir dizi yeni kararlar aldı. Bunlar yemek yeme alışkanlıkları, egzersiz yapmak, yeni ilgi alanları ve yalnızlıkla başa çıkmada yepyeni bir savaştı. Hepsinden çok tatilini en iyi şekilde geçirmeli, çalışmamalı, Hans'ın anne babasının peşini bırakmalıydı. İşi biraz kolaylamalı, dinlenmeli, uykusunu almalı, plajda uzun yürüyüşlere çıkmalı, Clara ile oynamalıydı. Bir plan yaptı. Gelecek 5 yılda Skåne sahilini boydan boya yürüyüp yürüyemeyeceğinden emin değildi. Ama bir rüyanın biçimlenip sonra da yavaşça silinip gitmesi bile kendisini bir parça olsun iyi hissettirmişti. Birkaç yıl önce Martinsonların evinde bir akşam yemeği davetine katılmış, orada emekli bir lise öğretmeniyle konuşmuştu. Öğretmen ona Santiago de Compostela'ya o klasik haç yürüyüşünü yaparken yaşadıklarını anlatmış, Wallander de heveslenerek aynı uzun kutsal yürüyüş yolculuğunu yapma arzusu duymuş, yolu bölümlere ayırmış ve belki 5 yılda tamamlamayı planlamıştı. Hatta yolculuk öncesi idman olsun diye sırt çantasında taş taşımaya bile başlamıştı. Ama biraz aşırıya kaçtığı için sol ayağında kemik çıkıntıları oluşmuş ve yapacağı yolculuk daha başlamadan bitmişti. Topuğuna yapılan ağrılı kortizon iğneleri de dahil gördüğü tedaviler sayesinde kemik çıkıntıları artık geçmişti. Kim bilir, belki sahil boyunca iyi planlanmış bir yürüyüşü hala gerçekleştirebilirdi. Ertesi gün hastaneden çıkarılıp evine gönderilmişti. Yine komşusu tarafından bakılmak zorunda kalan Jussi'yi gidip alıp Linda'nın kendisine yemek hazırlamak için Löderup'a kadar gelme teklifini geri çevirmişti. onun yardımı olmadan başının çaresine bakması gerektiğini hissediyordu. Madem yalnız yaşıyordu, o zaman kendi kendine idare edebilmeliydi. O gece yatmadan önce Uetterberg'e uzunca bir elektronik posta notu yazdı. Hasta olduğundan bahsetmedi, sadece aşırı yorulduğunu hissettiği için biraz tatil yapması gerektiğini ve bu arada Louis ile Håkan von Encke'ye de biraz nefes aldırması gerektiğini düşündüğünü yazdı. İlk kez yaşımın artık bazı şeylere müsaade etmediğini ve gücümün tükendiğini hissediyorum diye bitirdi notunu. Bunu daha önce hiç yapmamıştım. Artık 40 yaşında değilim ve geçen yılların geri gelmeyeceğini kabul etmeliyim. Sanırım bu benim hemen hemen herkesle paylaştığım bir yanılsama. Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz. Dipnot, Herakleitos. Nehir akıp gittiği ve akan sular sürekli değiştiği için aynı nehre iki kez giremeyeceğimizi belirterek, aynı nehirde iki kez yıkanılmaz deyip her şeyin değişim halinde olduğunu ve değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu savunan filozoftur. Yazdığını bir kere okuyup göndere tıkladı, sonra da bilgisayarını kapattı. Yatağa giderken uzaktan kopan gök gürültüsünün sesini duyuyordu. Fırtına yaklaşıyordu ama yaz akşamı gökyüzü hala aydınlıktı. 20. Kısım. Wallander ertesi sabah uyandığında fırtınanın evine zarar vermeden uzaklaşıp gittiğini gördü. Yönünü doğuya çevirmişti. Wallander saat 8'e doğru kalktığında kendini iyice dinlenmiş hissediyordu. Hava soğuktu ama yine de kahvaltısını alıp bahçeye çıktı ve beyaz tahta masada yedi. Yaptığı tatili bir şölen havasına çevirmek için fidanlardan birkaç gül kesip masaya bıraktı. Masaya tam yeniden oturuyordu ki cep telefonu çaldı. Linda'ydı arayan, kendini nasıl hissettiğini soruyordu. ''Uyarının farkındayım'' dedi Wallander. ''Şimdilik her şey yolunda ama cep telefonumun yanımda olmasına artık hep dikkat edeceğim.'' Ben de sana bunu söyleyecektim. Sizler nasılsınız? Clara biraz üşüttü. Hans bu hafta izin aldı. Kendi isteğiyle mi yoksa zorla mı? Ben istediğim için. Hele başka türlü davranmaya kalksın. Onu uyardım. Nasıl? Ya ben dedim ya işin. Söz konusu Clara olunca pazarlık yapmayız. Wallander kahvaltısını ederken Linda'nın giderek büyük babasına benzemeye başladığını düşündü. Aynı sert ses tonu, çevresine karşı aynı kara mizahlı, iğneleyici ve hafiften alaycı tavırlar. Ama aynı zamanda yüzeyin hemen altında her an baş göstermeye hazır öfkeye karşı bir eğilim. Wallander ayaklarını bir iskemlenin üstüne uzattı, arkasına yaslanıp gözlerini kapadı. Nihayet tatili başlamıştı. Telefon çaldı.
''Benim Uetterberg, sizi uyandırdın mı?''
Bunu yapabilmek için birkaç saat önce aramış olmanız gerekirdi.
Louis von Encke'yi bulduk. Ölmüş.
Wallander nefesini tutup ağır ağır ayağa kalktı.
Sizi hemen aramak istedim dedi Uetterberg. Haberin daha 1-2 saat kadar daha yayılmasını istemiyoruz. Ama oğluna haber vermemiz gerekiyor. Diğer tek aile üyesinin İngiltere'deki kuzen olduğunda haklı mıyım?
Niklas Gordon'daki kızlarını unutuyorsunuz. Oradaki personele haber verilmesi gerekiyor. Ama bu işi ben yapabilirim.
Yapmak isteyeceğinizi tahmin ediyordum. Ama eğer istemezseniz, ki bunu çok iyi anlarım, onları kendim de arayabilirim.
Ben ararım dedi Wallander. Sadece bana bilmem gereken en önemli ayrıntıları söyleyin lütfen.
Bütün hepsi çok garip aslında bana sorarsanız dedi Uetterberg. Dün gece Värmdö adasındaki bir bakım evinden bunak bir kadın kaybolmuş. Genellikle akşamları yürüyüşe çıkarmış. Nerede olduğunu bilmek için kadına bir tür GPS izleme aygıtı takmışlar. Ama kadın her nasılsa onu çıkarmış. Dolayısıyla polis bir araştırma ekibi kurmak durumunda kalmış. Sonunda onu bulmuşlar. Durumu çok kötü değilmiş. Neyse ki, ama bu arada araştırma ekibinden iki kişi kaybolmuş. İnanabiliyor musunuz? Cep telefonlarındaki piller zayıflayınca onları bulmak için başka bir kurtarma ekibi göndermek zorunda kalmışlar. Ekip de onları bulmuş. Ama dönerken yolda bir başkasını daha bulmuşlar.
Louis mi?
Evet, ormanda, bir patika yolu kıyısında bulmuşlar onu. En yakın ana yola birkaç kilometre uzaklıkta. Patika kesilmiş ağaçların oluşturduğu açık alandan geçiyor. Ben de oradan şimdi geldim.
Öldürülmüş mü?
Vücudunda darp izi yoktu. Büyük olasılıkla intihar etmiş gibi. Boş bir uyku ilacı kutusu bulduk. Kutunun dolu olduğunu düşünürsek 100 tablet içmiş olmalı. Adli tabipçi çocukların ne diyeceklerini bekliyoruz.
Nasıl görünüyordu?
Yan tarafı üzerine uzanmış haldeydi. Biraz içe büzülmüş gibi. Etek giymiş, çoraplar, gri renkli bir bluz ve üstünde kısa manto. Ayakkabıları cesedinin yanındaydı. Ayrıca içinde bazı kağıt ve anahtarlar olan bir de cüzdan vardı. Hayvanlar tarafından koklanmış ama vücudu parçalamamışlar.
Hokan'dan iz yok mu?
Hiçbir iz yok.
İyi ama Louis neden özellikle o yeri seçsin? Bütün ağaçların kesilmiş olduğu açık bir alan.
Bilemiyorum. Ölmek için çok ideal bir ortam değil. Çevre bir sürü dal parçası ve ağaç kütüğü ve kök kalıntısı dolu. Size yerin bir haritasını göndereyim. Aklınıza söylemek istediğiniz bir şey gelirse ararsınız.
Tatiliniz ne olacak?
Bu hayatımda tatilin ilk güme gidişi olmayacak.
23. ayrımın sonu. Sayfa 253.